Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 9 Aralık 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugün programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı olacak. Ekonomide yaşanan gelişmeler bir sonraki konu başlığımız. Bir kez stüdyo konuğumuz, Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, profesör doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti "Bu Nobel insan kasaplarına". Avusturyalı yazar Peter Handke Srebrenica katliamını reddetti. On binlerin ölümünden, tecavüzlerden sorumlu Bosna kasapları Milosevic, Karadžić ve Mladić'in yanında durdu ve yarın Nobel Edebiyat Ödülü alacak. Dünyanın gözü kulağı yarın Stockholm'daki ödül töreninde olacak. Soykırım yaşanan Srebrenica için Boşnaklar birbirini öldürüp suçu Sırplara atıyor diyen Handke en prestijli edebiyat ödülüyle onurlandırılacak. Slovenyalı düşünür Zizek bu kararı Handke bir savaş suçu savunucusudur sözleriyle eleştirdi. İnsan hakları örgütü PEN Amerika, tarihi gerçekleri engelleyen bir yazara ödül vermek çok şaşırtıcı çıkışı yaptı diyor Hürriyet gazetesi. 100 bine aşkın insanın öldüğü Bosna Savaşı'nın en büyük acılarından biri 11 Temmuz 1995'te Srebrenica'da yaşandı. Sırplar 8.372 sivili öldürdü diyor gazete. Türk edebiyatından, edebiyat dünyasından büyük tepki var. Ayşe Kulin, Bosna soykırımının acılarına hemen savaş sonrası şahit olmuş biriyim. Nobel benim için bitmiştir diyor. Ahmet Ümit, Handke gibi hayatın devamına karşı olan birine neden ödül vereyim? Hayat yoksa sanat da yoktur demiş. Pınar Kür, Nobel Edebiyat Ödülü'nün soykırımı savunan böyle bir adama verilmesini kesinlikle tasvip etmiyorum diyor. Selim İleri, farklı bir acı gibi bir kitabı yazan kişinin hayata bu şekil bakmasını anlamak benim için imkansız demiş. Beşir Ayvazoğlu, İsveç Akademisi Nobel Edebiyat Ödülü'nü Handke'ye vererek yeni bir skandala imza attı diyor. Ve Metin Celal, Peter Handke'ye verilen ödül kocaman bir kara leke olarak Nobel Edebiyat Ödülleri tarihine kaydedildi demiş. Milliyet gazetesinin manşeti Mektup Dostluğu. Yeni bir ülkede yeni bir hayata tutunan göçmen çocuklar Türk yaşıtlarıyla mektuplaşarak dostluk kuruyor. Birbirlerine daha iyi tanıyan çocuklar yarınlara güzel adımlar atıyor. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin başlattığı mektuplaşma etkinliği Türk ve göçmen çocukları kaynaştırıyor. Türkiye'de yeni bir hayata merhaba diyen Irak, Afganistan ve Suriyeli çocuklar böylece yeni arkadaşlıklar kuruyor. Mektupların dili daha çok Türkçe olurken mektuplaşmalar derneğin Eskişehir, Nevşehir, Manisa, Çankırı ve Konya'daki ofislerinde yapılıyor. Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi Koordinatörü Hanen Çiftdoğan, mülteciler ve Türklerin bir arada bulunma olanaklarını artırarak sosyal uyuma katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklar birbirlerini tanıyarak güzel adımlar atıyorlar dedi. Projede görevli Kanşav Dinçer'di. Mektuplardaki içtenlik ve masumiyet mutluluk verici diye konuştu. Sabah gazetesinin manşeti İngiliz ajanın son saatleri. Sabah evinin önünde cansız bulunan İngiliz ajan Mezuriye'nin ölümündeki gizemi aydınlatacak çok önemli görüntülere ulaştı. İngiliz eski istihbarat subayı James Le Mezuriye ilk görüntüde 10 Kasım gecesi saat 22.45'te evinin yakınındaki bayiden sigara alıyor. İkinci görüntü ise 11 Kasım sabahı saat 5.25'ten. Mezuriye evinin 10 metre ilerisinde cenin pozisyonunda cansız yatıyor. İki görüntüdeki en önemli ayrıntı kıyafetlerin aynı olması. Ajanın eşi ifadesinde uyku hapı alıp yattı demişti. Mezuriye eğer üstünü hiç değiştirmeden, saatini ve kemerini bile çıkarmadan uyumadıysa eşinin ifadesinde ciddi bir çelişki ortaya çıkıyor. Yeni Birlik gazetesinin manşeti PKK'da büyük çözülme, ikna çalışmalarının ardından terör örgütü PKK'dan kaçarak bir hafta önce Türkiye'ye gelen Kader Kod adlı ND güvenlik güçlerine sığındı. Terör örgütü mensubu ND, ailesini evlat nöbetinde gören terör örgütü mensupları PKK'dan kaçmak istiyor, birçok kişi örgütten kaçıp da eski yaşamına dönmek istiyor, dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Yeni Hamle 3. Sondaj Gemisi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de egemenlik alanını genişletip denklemi değiştiren Libya mutabakatının ardından sondaj çalışmalarını da yoğunlaştırıyor. Fatih ve Yavuz'un ardından 3. sondaj gemisi arayışı da hızlandı. Temas kurulan ülkeler arasında ilk iki geminin alındığı Norveç'te var. Sondaj için yerli çalışmalar da başladı diyor Yeni Şafak gazetesi. Libya ilan etti. Bir başka başlık Libya Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının yürürlüğe girdiğini açıkladı. Türkiye gazetesinin manşeti terör bitti, turist geldi. Güneydoğu'nun yabancı ziyaretçileri %45 arttı. Diyarbakır, Mardin ve Tunceli gibi şehirlerde terörün beli kırılınca turizmde patlama yaşandı. 30 yıldır terör belası sebebiyle yatırımdan mahrum kalan Doğu ve Güneydoğu şehirlerimiz sağlanan huzur iklimiyle birlikte şaha kalktı. Bu sene bölgeyi ziyaret eden turist sayısı Çukur eylemlerinden sonra %45 arttı ve 4 milyona yaklaştı. İlgi esnafın yüzünü güldürdü. Satışlar 6'ya katlandı. Yatırımcı yeni oteller açmak için Kültür Bakanlığı'nın kapısını çaldı. 4 yılda Diyarbakır'a gelen turist sayısı %2,5. Tunceli'yi ziyaret edenlerin sayısı 7 kat arttı. turistlerin her zamanki gibi gözdesi Mardin oldu. Peygamberler şehri Şanlıurfa, 2019'un Göbekli Tepe yılı ilan edilmesi sebebiyle tarihinde ilk defa 1 milyon turist gördü. Yatırımcı, bu sene turizmde altın yılı yaşıyoruz, bölge insanı çok memnun diyor. Star gazetesinin manşeti İslam dünyasına işbirliği çağrısı. Hep birlikte kazanalım. Başkan Erdoğan, İslam ülkelerinin nüfus, coğrafi avantaj ve doğal kaynak zenginliğine rağmen dünya ekonomisinden %10 pay aldığına dikkat çekti. Kazan kazan temelinde işbirliğimizi genişletmeli, ticaretimizi artırmalıyız dedi. Akşam gazetesinin manşeti 151 çocuğu bataktan çıkardılar. Eğlence mekanlarında çocukların uyuşturucu, alkol ve fuhuş batağına sürüklenmesini önlemek için kurulan çocuk timi 2 ayda 1272 mekanı denetledi, 151 çocuğu kurtardı. Akşam İstanbul'da oluşturulan timin bir gecelik çalışmasına eşlik etti. Denetimde iki ayrı eğlence mekanında yaşları 18'den küçük iki kız çocuğunun sahte kimlikle konsomatris olarak çalıştığı belirlendi. M.K. ve F.K. korumaya alındı. Mekanlar hakkında işlem yapıldı. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan 17 yaşındaki F.K. yurttan kaçtıktan sonra tanıştığı kişilerin kendisine zorla konsomatris olarak çalıştırmaya başladığını söyledi. Genç kız, mekan sahibi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ve cinsel tacize uğradığını da anlattı. Diriliş Postası'nın manşeti alışverişte ABD ile yarışıyoruz, kriz var ve ekonomi battı palavralarına rakamlar cevap verdi. Her fırsatta ekonomik kriz yaygaraları koparanlara en güzel cevabı son birkaç haftada Türkiye'deki kimileri için muhteşem cuma, kimileri için Black Friday satışları verdi. Rakamlara göre Türkiye'de sadece 29 Kasım Cuma günü toplamda 4.7 milyar lira harcama yapıldı. Bu rakam Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra tüm dünyada Türkiye'yi tüketimde dördüncü yaptı. Bugün son gazetemiz Milat Gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti zincirleri kıracak. Kanal İstanbul, Türkiye'nin bağımsızlığıdır. Karadeniz ve Marmara arasında 45 kilometre uzunluğunda ve 150 metre genişliğinde olacak kanalın iki yakasında 1,5 milyon kişilik iki yeni kent kurulacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak. İstanbul'da yeni bir ada ve iki yarımada oluşacak. Uzmanlar Kanal İstanbul'un Lozan ve Montreux ile Türkiye'ye vurulan zincirleri kıracağını söyledi. Bakan Turan, proje İstanbul'un geleceğini de kurtaracak bir zarurettir artık dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Rasim Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Rasim Kılıç günaydın.
Arzu Türk'ten günaydın, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz, sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Başkentin gündemini paylaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayacağız. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan programlarını İstanbul'da sürdürecek. İki önemli konferansa katılacak. Aynı zamanda Dolmabahçe Sarayı'nda kabulleri de olacak. O konferanslardan ilki İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi olacak. Zirvenin açılışında konuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşunun 50. yıl dönümünde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Toplantıya üye ülke heyetlerinin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan 200'ü aşkın temsilci katılacak. İslam ülkelerinin sosyal kalkınmadan sorumlu bakanları ilk kez bir araya gelecek. 3 gün sürecek bu konferansta özellikle evlilik müessesesi, aile, çocuk, yaşlı ve dezavantajlı bireylerin refahı gibi, sosyal güvenin iyileştirilmesi gibi sosyal kalkınmanın farklı yönlerine ilişkin konular değerlendirilecek. Bu 3 gün sürecek toplantının sonunda da İstanbul Bildirgesi'nin görüşülüp kabul edilmesi öngörülüyor. Bir diğer önemli toplantı İstanbul'da Asya'nın Kalbi Konferansı olacak. Barış, ortaklık ve refah temasıyla İstanbul'da bugün toplanacak. Konferansın açılışını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yapacak. Özellikle Afganistan'a yönelik bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ankara'ya dönecek olursak başkentte en önemli gündem maddesi şüphesiz bütçe mesaisi olacak. Bir aydan fazla süredir komisyondaki mesaisini tamamladı. Şimdi artık genel kurulda görüşülmeye devam edecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci merkezi bütçesi olacak. 2020 yılı merkezi bütçesi ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bütçe yönetiminin kanun teklifinin sunumunu gerçekleştirecek. Siyasi partiler de bütçeyle ilgili görüşlerini açıklayacak ve siyasi parti grupları adına konuşmalar 80'er dakika şeklinde olacak. Bütçe mesaisi aralıksız 12 gün sürecek ve bu sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretçi alınmayacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
Rasim Kılıç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş buldum, sağ olun.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gündemi aktarırken Rasim Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün İstanbul'da olacağını ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümüyle ilgili toplantıların, etkinliklerin olduğunu söyledi. Orada yoğun bir program var. Siz neler aktarırsınız bu programda?
Evet, yoğun bir program dünden beri aslında devam ediyor. Çeşitli toplantılar yapılıyor. Pek çok isim dünyadan bakan düzeyinde, devlet başkanı düzeyinde İstanbul'da. Cumhurbaşkanı'nın dün bazı görüşmeleri oldu. Dün yine yatırım ofisi, Cumhurbaşkanı Yatırım Ofisi'nin İslam İşbirliği Teşkilatı kapsamında düzenlediği bir toplantı vardı. Bugün az önce arkadaşımız da aktardı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Sosyal İşler Bakanları Zirvesi yapılacak. Orada bir konuşması olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ardından da Asya'nın Kalbi İstanbul süreci bakanlar toplantısı var. Bu birkaç gündür İstanbul'da bayağı diplomasi açısından, dış politika açısından yoğun bir gündem var. Tabii öne çıkan başlıkların en başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ya sık sık dile getirdiği İslam ülkelerinin bir araya gelmesi, birlik beraberlik içerisinde birbirlerine destek olup İslam dünyasını, bölgeyi, Orta Doğu'yu kalkındırmak için neler yapılabilir? Bunun üzerinde duruluyor. Her fırsatta da dünkü konuşmasında da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bugünkü konuşmasında da muhtemelen bu başlık üzerinden bazı değerlendirmeler yapacak. Kendi zenginliklerini, varlıklarını daha ihtiyacı olan diğer İslam ülkelerine aktarılması konusunda bazı ülkelerin bu konuda adım atması yönünde değerlendirmeler oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii İslamofobiyle mücadele konusunda İslam ülkelerinin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade ediyor. Aynı zamanda terörle mücadele konusunda İslam ülkelerinin özellikle İslami terör adı altında kurulan örgütlerle mücadele konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade ediyor. Tüm bunlar bu hem toplantıda hem ikili görüşmelerde Cumhurbaşkanı'nın üzerinde durduğu, önem verdiği konuların en başında geliyor. Bugünkü toplantıda da bu yönde bir mesaj vereceğini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yine aynı şekilde öğleden sonraki toplantıda da Dün de söyledi Cumhurbaşkanı, Müslümanlar zekat verirse İslam ülkelerinde fakir kalmaz. Aslında doğru, çünkü zenginliğin de varlığın da eşitsiz bir şekilde dağıldığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Oldukça zengin İslam ülkeleri var. Bir yanda da tamamen tüm ülke olmasa da bazı bölgelerde zorluk çeken ülkelerin olduğunu görüyoruz. Ama nedense o varlık içinde olan ülkelerin yardıma muhtaç İslam ülkelerine gerekli yardımı yapmamaları da söz konusu. Kendi varlıklarını, zenginliklerini başka yerlere harcamaları söz konusu. Bunun aslında eşit, adaletli bir şekilde dağıtılması halinde İslam coğrafyasının aslında çok daha hak ettiği yere geleceğine de dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmalarda, verdiği mesajlarda. Bu açıdan önemli. Terörle mücadelede işbirliği konusu da çok önemli İslam ülkeleri açısından. Çünkü Türkiye Suriye'de başta olmak üzere Irak ve diğer ülkelerde terörle mücadele konusunda beklediği desteği hiçbir zaman göremiyor. Diğer ülkelere bakıldığı zaman terörün yok edilmesi için atılması gereken adımların belki hepsi ne olduğunu dile getiriyorlar ama Türkiye ile birlikte işbirliği içerisinde hangi ülke var diye baktığımız zaman çok da o beklediğimiz işbirliğini göremiyoruz aslına bakarsanız. İslam ülkeleri özelinde söylüyorum. O açıdan yine bu toplantılar, bu görüşmeler, İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında olması da bu açıdan oldukça önemli. Bugünkü toplantılarda da yine Cumhurbaşkanı'nın bu yönde mesajlar vermesini bekliyoruz. Bir yandan tabii yabancı ülkelerin, batılı ülkelerin İslam ülkelerine yönelik bazı politikaları söz konusu, onların zenginliğinden faydalanmak, oradaki petrolü ve diğer doğal zenginlikleri alıp kendi çıkarları için kullanması söz konusu. Bunun da önüne geçilmesi için neler yapılabilir? Yine bu toplantılarda ele alınacak önemli başlıklardan bir diğeri olacak diye düşünüyorum.
Peki. Şimdi bir de meclise dönersek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri var. Bu bütçe görüşmeleri genel kurulda devam edecek. Bugün yine gündemi aktarırken Rasim Kılıç söyledi. Ona göre de meclisin çalışma düzeni değişecek anladığımız kadarıyla. Neler söylersiniz?
Evet, o alışıldığımız meclis gündemi 12 günlüğüne bir kenara bırakılacak ve tamamen bütçe görüşmeleri her gün aralıksız olarak hafta sonları da dahil 12 gün boyunca sürecek. Bugün 12'de açılacak genel kurul ama diğer günler saat 11'de çalışmalarına başlayacak ve o gün akşam tamamlanana kadar, yani belirli bir saat sınırlaması da yok, kaçta biterse görüşmeler o gün için, o saate kadar sürecek. İlk gün önemli bütçe görüşmelerinde. Meclis Başkanı Mustafa Şentop bugün oturumu yönetecek. Sunuşu geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanı yapmıştı. Bu yıl Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapacak bütçenin sunuşunu. Sonrasında da siyasi partiler, gruplar adına sırasıyla söz alacaklar. Bazı siyasi partilerde genel başkanların konuşması söz konusu, bazılarında grup başkan vekillerinin konuşması söz konusu ve hükümet adına da yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay söz alacak. Bütçe görüşmelerinde genellikle tabii ki bütçenin ve ekonomik rakamların, ekonomik verilerin yanı sıra birazcık daha siyasetin gündemindeki konuların da ele alındığını biliyoruz. Birazcık o anki gündeme göre ve yapılan konuşmaların içeriğine göre hararetin zaman zaman yükselmesi de söz konusu meclisteki bütçe görüşmelerinde. Bu sene de yine benzer konuşmaların yapılacağını tahmin ediyorum. Özellikle bir yandan ekonomik veriler muhalefet tarafından ele alınacak, değerlendirilecek. Neler yapıldı, neler yapılmadı, bütçeye neler yansıdı, neler yansımadı, ama bir diğer taraftan da Türkiye gündemindeki ve dış politikadaki önemli konu başlıkları yine muhalefet tarafından eleştirilen konular arasında olabilir, yapılanlar, yapılmayanlar şeklinde. Bunlara yanıt hem AK Partili kurmaylardan hem Cumhurbaşkanı Yardımcısından gelecek. Dediğimiz gibi zaman zaman bütçe görüşmelerinde hararetin özellikle ilk gün ve son gün daha fazla arttığını görüyoruz. 12 günlük süre zarfında da tek tek kurumların, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve onlara bağlı ilgili kuruluşların, kurumların bütçelerinin görüşmeleri söz konusu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da zaman zaman bakanların sunuşları sırasında çeşitli vesilelerle tansiyonun yükseldiğine şahit olmuştuk. Benzer durumların yine genel kurulda da yaşanması söz konusu ama 12 günlük süre zarfında oldukça yoğun, hararetli görüşmelerin yapılacağı bir genel kurul süreci yaşanacak. Bu sürede tabii hem grup toplantıları hem diğer bütçelerin, komisyonların çalışmaları mecliste söz konusu olmayacak. Az önce Rasim Kılıç da aktardı, ziyaretçilerin de alınması söz konusu değil. Yani meclis tamamen bütçe görüşmelerine odaklanmış olacak. Oradan tabii çıkacak mesajlar da önemli. Gerek iktidar gerek muhalefet kanadından verilecek mesajlar. O görüşmelerde öne çıkacak başlıklar neler? Spesifik kurumların, öne çıkan bakanlıkların görüşmeleri sırasında o mesajların daha önemli olacağını söyleyebiliriz. İşte Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma gibi bakanlıkların bütçe görüşmeleri sırasında birazcık daha o tartışma tonlarının artması söz konusu. Bakanların yine o bütçe görüşmelerinin kendi bakanlıklarıyla ilgili kısımlarına katılması söz konusu. O açıdan da bakanların ne söyleyeceği muhalefet. Çünkü muhalefet partileri özellikle bakanları bakanlarla bir araya geldiği zaman eleştirilerinin dozunu bazen birazcık daha arttırabiliyorlar. Bakanların onlara yanıt vermesi söz konusu oluyor. O açıdan birazcık daha hareketli görüşmelere sahne oluyor meclis. Bütçede de genel kurulda da benzer sahnelerin yaşanacağını tahmin ediyorum.
Peki. Bir yandan terörle mücadele konusunda gelinen son durum gazete manşetlerinde yer bulmuş. Şimdi Yeni Birlik gazetesinin manşetini aktardığımızda PKK'da büyük çözülme başlığını okuduk. PKK'dan kaçarak Türkiye'ye gelen bir teröristin, terör örgütü mensubunun orada işte bütün terör örgütü mensuplarının PKK'dan kaçmak istediklerini, evlat nöbetinde olan aileleri görüp birçok kişinin eski yaşamına dönmek istediğini söylüyor. Bir bu var, bir de Türkiye gazetesinde orada Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da terörün bitmesiyle turizmin canlandığına yönelik bir haber var. Gelinen son durumu siz nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, özellikle terör örgütünde çözülme konusu, yani terör örgütüne katılım ve terör örgütünün mensubu olan teröristlerin kendi istekleriyle teslim olması son dönemde artan unsurlardan bir tanesi. Hem terörle mücadele yurt dışında ve yurt içinde devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu konuya dikkat çekmişti. Hem mevcut dağlardaki terörist sayısında çok düşüş olduğunu, hem de örgüte yeni katılımın geçtiğimiz yıllara göre bir hayli azaldığına dikkat çekmişti. Yani tek haneli rakamlara bile bunun düştüğünü söylemişti. Bir yandan da siz de ifade ettiniz, bu tarzda haberler, yani terör örgütünden kaçıp devlete sığınan, güvenlik güçlerine sığınan teröristlerin verdikleri ifadelerde aslında pek çok kişinin kendileri gibi örgütten kurtulmak istediğini, ancak bazılarının bunda başarılı olduğu, bazılarının bunu başaramadığını ifade ediyor. Bir yandan Diyarbakır'da annelerin nöbeti, evlatlarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin nöbeti uzun bir süredir devam ediyor. Zaman zaman sonuç alan aileler oluyor. Ama büyük oranda hala terör örgütünün elinde bulunan çocuklar var. Onların da bu ifadeden anladığımız kadarıyla bu eylemden haberdar olduğu ve onların da bir an önce ailesine kavuşmak istediği ama terör örgütü tarafından bunun engellendiğini görüyoruz. Tabii bu birazcık daha ilerleyen süreçte sonuç verecektir diye düşünüyorum. Yani bir yandan terör örgütünün etkinliğinin azaltılmasıyla beraber onların elinde bulunan teröristlerin belki rızaları dışında terör örgütüne katılmak zorunda bırakılan insanların yeniden ailelerine kavuşmasının sağlanması da bir yandan söz konusu olacak. Kararlı bir şekilde bu süreç devam ediyor. Bunun tabii en önemli nedenlerinden bir tanesi aslında yurt içinde değil, daha çok yurt dışında, yani terörün kaynağında yapılan müdahaleler. Çünkü yurt dışından yurt içine teröristlerin yıllarca sızması, girmesi söz konusuydu. Bir yandan bunun önüne geçilmeye çalışılırken bir yanda da kalan teröristlerle yurt içinde mücadele sürüyor. Hem bakanlar hem Cumhurbaşkanı terör örgütünden kaçanların da yaptığı açıklamalarda bunun sonuç verdiği de görünüyor. Sayının çünkü ciddi manada azalması söz konusu. Bir yandan özellikle kış yapılanmasına yönelik operasyonlar yurt içinde devam ediyor. Hem İçişleri Bakanlığı'nın hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı operasyonlar söz konusu. Tabii ilerleyen süreçte birazcık daha bu haberleri, belki örgütten kaçıp kendi isteğiyle teslim olanları göreceğimizi düşünüyorum.
Evet, şimdi bir de Yeni Şafak gazetesinin manşeti önemli. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat ardından Akdeniz'de durumun yeni bir şekilde güncellendiğini söylüyor ve üçüncü bir sondaj gemisi için Türkiye'nin arayışlara başladığını yazmış Yeni Şafak gazetesi. Orada Doğu Akdeniz'de son durum ne? Libya'da aynı zamanda bu mutabakat muhtırasının yürürlüğe girdiğini açıklamış. Son durumu sizden öğrenelim.
Geçtiğimiz hafta hem Türkiye'de hem Libya'da, Türkiye'de mecliste, komisyonda, sonra genel kurulda görüşmelerden sonra bu anlaşma kabul edildi. Aynı eş zamanlı olarak Libya'da da yine aynı şekilde kendi parlamentolarında yapılan görüşmeden sonra bu kabul edildi ve Birleşmiş Milletler'e de yine iki ülke arasında böyle bir anlaşmanın olduğuna ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve sonrasında da yürürlüğe girdi. Hem Türkiye hem Libya bu konuyu duyurdu. Tabii sonrasında bu anlaşmadan hoşnut olmayan diyelim diğer ülkelerin tepkileri gelmeye başladı. Onların en başında da Yunanistan Libya Büyükelçisi'ni ülkeden sınır dışı etmesi söz konusu. Yine benzer adımların Mısır, İsrail bölgedeki diğer ülkelerden gelmesi söz konusu. Türkiye aslında yapılan açıklamalara da bakıldığı zaman Dışişleri Bakanlığı gerek aynı şekilde Libya'dan da uluslararası hukuk içerisinde kendi hakları doğrultusunda bir anlaşmaya imza attı. Aslında Türkiye en başından beri söylediği konuyu belki sadece Libya ile şu anda gerçekleştirmiş oldu. Aslında en başından beri bölgedeki ülkelerin hepsinin bir araya gelmesi, Mısır, İsrail, Lübnan, Libya, Yunanistan, kim varsa hepimiz oturalım, bir anlaşma yapalım, sınırları çizelim, herkes bu sınırlar çerçevesinde kendi hakkına düşen neyse o çerçevede çalışmalar yapsın diye, ama bu hiçbir zaman kabul görmedi. 2000'li yılların başından itibaren Yunanistan, Güney Kıbrıs, diğer ülkelerle önce tek tek sonra bir araya gelerek çeşitli anlaşmalar, işbirliği, mutabakatları yaptı. Ama hiçbirinde bunların ne Türkiye ne Kuzey Kıbrıs tarafı dahil edilmedi. Türkiye'de bu karşısındaki ülkelerin attıkları adıma yönelik bir karşı adım olarak aslında bunun değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Bundan sonraki süreçte de Libya ile bu işbirliği içerisinde belirlenen sınırlar çerçevesinde hem Doğu Akdeniz'de hem Ege'nin belli bir kesiminde çalışmalarını bu anlaşma dahilinde yapacak. Bunda herhangi bir olumsuz bir durum, bir soru işareti yok. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarını yapacak ve bunu, bu kapsamda da yeni bir gemiyi daha Türkiye, üçüncü gemiyi bölgeye yolladı. O da daha önceki diğer iki arama gemileri ve çalışma yapan gemiler gibi bölgede çalışmalarına başlayacak. Tabii bundan sonraki süreçte yine Türkiye masaya oturmaya hazır. Aslında bu mesajları veriyor bu Libya ile yaptığı anlaşmadan sonra da, ama gerek Yunanistan, gerek İsrail, Mısır bu anlaşmanın hükümsüz olduğunu dile getirip karşı bir atak, karşı bir anlaşma nasıl yapılabilir bunun derdine, yani yine bir uzlaşmaya, yine bir işbirliğine yanaşmadıklarını görüyoruz. Bu anlamda Libya ile yapılan bu mutabakat muhtırası çok önemli. Bundan sonra da Türkiye'nin bir anlamda elini de güçlendiren bir anlaşma aslında, yani 4-5 ülkenin bir araya gelip Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı attıkları adımın önüne geçen ve o anlaşmayı birazcık daha bozan, hükümsüz bırakan bir adım olarak değerlendirmek mümkün. Bundan sonraki süreçte tabii ne olacak, bu da önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı ile bir görüşme yaptı. Yine bu konuyla ilgili bazı değerlendirmeler orada da iki ülke lider arasında yapıldı. Birazcık daha tabii orada suların ısındığı bir süreç olacak. Birazcık daha belki fiziki sahadaki durumun yansımalarını göreceğiz. Çünkü zaman zaman Yunanistan tarafından Türk gemilerine yönelik bazı fiziki adımların söz konusu olduğunu görüyoruz. Uçaklarla ya da yine ilgili bazı devletlerin bölgedeki mevcut duruma yönelik adımları söz konusu. Dileriz bir an önce daha sağlıklı, aklı selim bir şekilde bu süreç devam eder, çözülür ama çok kısa vadede bir sonucun alınması söz konusu gibi durmuyor.
Peki, en son kısaca bir de Kanal İstanbul ile ilgili gelinen son durumu soralım size. Ulaştırma Bakanı Cahit Turan'ın da bu konuda açıklamaları vardı. Nasıl gidiyor Kanal İstanbul ile ilgili çalışmalar?
Aslında biraz daha erken adımların atılması bekleniyordu ama birazcık süreç gecikse de belli bir aya girmiş gibi görünüyor. Birazcık ihale süreçleri sanıyorum önümüzdeki dönemde daha ön planda olacak Kanal İstanbul'un. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla üzerinde durduğu ve hayata geçirmesi konusunda öncelik verdiği projelerden bir tanesiydi Kanal İstanbul. Ulaştırma Bakanlığı'nın da bu yönde adımları var. İlerleyen süreçte birazcık daha somut adımları ihale sürecinde göreceğiz. Belki önümüzdeki yıldan itibaren de biraz daha işte alanın tam anlamıyla belirlenip oradaki çalışmaların sahaya yansımasının da söz konusu olacağı bir süreç olacaktır diye düşünüyorum.
Peki, evet. Bugün gündem maddeleri bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Evet, ekonomide hareketli bir hafta başlıyor. Bir kere ayın 12'sinde para politikası kurulu toplantısı var. Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir para politikası kurulu toplantısı ve sonuçları bekliyoruz. Rusya'dan da bir haber gelecek. Bu haftayı nasıl değerlendirirsiniz bu çerçevede?
Şimdi bu aslında yılın son para politikası kurulu toplantısı. Merkez Bankası ayın 12'sinde para politikası kurulu bir araya gelecek ve bu yılın son faiz kararını açıklamış olacak. Bu bir süreden bu yana son 3 toplantıda 10 puan faiz indirmiş Merkez Bankası'nın bu yılki son toplantısı olmasıyla önemli. Ama bir de beklentiler var. O beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağı açısından da önemli. Piyasada son kez bir önden yüklemeli faiz indirimi daha beklentisi var. Bu da işte ortalaması 150 puan gibi görünüyor. Yani 1,5 puan daha faizi indirir diye bir beklenti var Merkez Bankası'nda. Bunu takip edeceğiz ayın 12'sindeki toplantıda. Açıkçası Merkez Bankası bir süreden bu yana daha aktif politikalar geliştiriyor. Hatta en son yayınlanan para ve kur politikası metninde de önümüzdeki yıl daha aktif olacağını görüyoruz. Zira bir süreden bu yana yılda 8 kere toplanan para politikası kurulu artık 12 kere toplanacak. Yani ayda bir biz bir para politikası kurulu toplantısı takip ediyor olacağız. Bu aslında önemliydi çünkü özellikle dalgalanmanın yüksek olduğu dönemlerde atladığımız aylar oluyordu. O aylarda da işte acaba Merkez Bankası'nın olağanüstü bir toplantı yapması gerekebilir mi soru işareti vardı ki o açıklanan takvimin dışında yapılan olağanüstü toplantılar her zaman piyasa açısından risklidir. Yani demek ki işleri kontrol edemiyoruz, takvimi bekleyemiyoruz ki olağanüstü toplanmak zorunda kaldık, acil bir durum var gibi algılanır. Algısal riski daha yüksektir bu olağanüstü toplantıların. Dolayısıyla bunun yerine daha öngörülebilir bir şekilde küresel ekonomideki dalgalanmalardan etkilenen bir gelişmekte olan ülke olarak daha hızlı müdahale edebilmek için en son para ve kur politikası metninde 2020 yılına ilişkin stratejisinde Merkez Bankası'nın artık yılda 12 defa yani ayda bir toplanacağını ilan etti. Bu önemli, daha aktif bir Merkez Bankası olması açısından. Bir de bilanço büyüklüğü üzerinden bir kriter belirledi Merkez Bankası. Tabii kanun Merkez Bankası'nın hazine tahvili, hazine senedi almasını engelliyor ancak o bilançodan ayırdığı kısımla biraz da hazine tahvili tutması gerekiyor Merkez Bankası'nın. Orada bir artışa gitti. Bu da hazinenin borçlanması tarafında Merkez Bankası'nın daha aktif olarak piyasayı regüle edecek bir miktara ulaşması anlamına gelir ki bu da işte kabaca 18 veya 19 milyar TL'den 31-32 milyar TL'ye çıkması anlamına gelir bilanço büyüklüğüne göre. %5'ine getirdi. Bilanço büyüklüğünün %5'i kadar bir borçlanma yapabilecek Merkez Bankası. Bu da çok aktifti. Aktif bir politikanın çıktısı. Bir de geçtiğimiz haftalarda yine BDDK'nın elindeki bazı yetkileri Merkez Bankası devraldı. Bu şunu gösteriyor. 2020 yılında bütün dünya ülkelerindeki gibi merkez bankacılığı çok önemli olacak. Türkiye'de de önemli olacak. Türkiye Merkez Bankası da bu anlamda bu bir Amerikan resesyonunun olup olmayacağı ihtimalinin tartışıldığı bir dönemde ki bir ABD resesyonunun gelişmekte olan ülkeleri etkileyeceği aşikar. Böyle bir dönemde hazırlık yapıyor. BDDK'nın elindeki yetkilerin bir kısmı Merkez Bankası'na devrediliyor. İşte bilanço büyüklüğü üzerinden yeni bir strateji belirliyor. Para politikası kurulu toplantı sayısını 8'den 12'ye çıkartıyor. Gecelik işlemlerde daha aktif politikalar izlediğini görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda önemli bir hazırlık içerisinde Merkez Bankası. Bu son derece kritik. Bu toplantıda ne yapacak? İşte yılın son toplantısında da ne yapacak? Açıkçası Merkez Bankası'nın önünde hala faiz indirimi için oldukça önemli bir alan var. Biz biraz özellikle son dönemdeki yüksek dolarizasyondan dolayı döviz kuru üzerinden biraz piyasayı okuyoruz ama ihracat tarafında da rekabetçi kur dediğimiz kura ulaşmak için hala önümüzde alan var. Bugün işte 5.77, 5.78 gibi hareket eden bir döviz kuru var. Bana kalırsa dolar TL'de 6'lar çok normal. Yani 6.05 olması gereken seviyeler. Çünkü orada reel efektif döviz kuruna bakıyoruz. Bizim ihracatçı olabilmemiz için ülkenin ihraç ettiği ürünlerin görece olarak rakiplerimize oranla daha fırsat sağlayan, daha karlı olabilmesi için bu seviyelere gitmemiz lazım. Bu seviyelere gitmek için de önümüzde faiz indirimi tarafında ciddi bir alan var. Kur açısından bakarsak, enflasyon tarafından bakarsak biliyorsunuz yıl sonu tahmini 12 civarındaydı. Ama Kasım ayında açıklanan rakamla 12'nin altında bitirecek gibi görünüyoruz. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın makul reel faiz vereceğiz dediği bir açıkçası vaadi vardı. O makul reel faizi biz %2 gibi düşünsek ki yani öyle düşünülüyor gördüğümüz kadarıyla, anladığımız kadarıyla bugüne kadarki stratejiden. Yıl sonu enflasyon da eğer 12'nin altında gelecekse ki öyle görünüyor Kasım ayındaki rakamla beraber. O zaman hala Merkez Bankası'nın önünde bir nereden baksanız 100-150 puan indirim için alan var. Ama biraz daha önden yüklemeli yapar mı? Yani 2020'ye girerken biraz daha rahat hareket etmek için 250'ye kadar çıkabilir mi? Bu soru da piyasada tartışılan bir soru ama bir kere bir faiz indirimi olacağı net görünüyor şu ana kadarki politikalardan ve açıklamalardan. Sadece bunun ne olacağını ayın 12'sinde görmüş olacağız.
Peki o zaman biraz da yurt dışına bakalım. Başta dediğimiz gibi Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı Lagarde'ın ilk para politikası kurulu toplantısı olacak bu hafta. Öncesinde de FED faiz kararını açıklamış olacak. Rusya'dan da bir karar gelecek. Yurt dışından nasıl haberler gelir?
Şimdi biz burada tabii bütün bunların hareketinin başladığı nokta Amerikan Merkez Bankası FED. Çünkü FED bir süreden bu yana faiz indiriyor. Aslında biz FED'in nasıl hareket ettiğine göre pozisyon almak durumunda kalan ülkeleriz. Hı hı. Çünkü bu yüksek dolarizasyon ve Amerikan dolarının hareketi bizi çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla FED ne yapacak? O çok önemli. Yani burada Amerika'nın resesyon ihtimali üzerinden ve Trump'ın da baskılarıyla FED bir süredir faiz indiriyor. Amerikan ekonomisini rahatlatmak için. Bu toplantıda da FED'in yine bir faiz indirimi muhtemel görünüyor. O zaman bütün ülkelere alan açılıyor. Çünkü FED indirdikçe doların değeri üzerinden ortaya çıkacak atmosfer gelişmekte olan ülkelerin tamamına veya Avrupa Birliği Merkez Bankası'na da alan açacak. Öncelikle onu takip ediyor olmamız gerekiyor FED tarafını. Tabii 2020'de Amerika ne yapacak? O çok önemli. Bir taraftan başkanın azil soruşturması devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump'ın azil soruşturması devam ediyor. Bir taraftan ciddi bir resesyon olabileceğine yönelik tahminler var. Bir taraftan ticaret savaşları, Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşının geldiği boyut çözülmeyecek gibi görünüyor. Her ne kadar işte ya hemen hemen ayda 3 defa ticaret görüşmeleri iyi gidiyor. 2 defa da ticarette bir anlaşma olmayacak. Ticaret savaşlarında bir anlaşma olmayacak diye haber çıkıyor. Yani ayda bir 5-6 kez
değişik haberler geliyor değil mi?
Yani bir haber geliyor. Bunun evet. Bir kısmı olumlu bir kısmı olumsuz ama çok olumlu neticelenmeyecekmiş gibi görünüyor kısa vadede. Bunun etkileri var. İşte bütün bunlar Amerikan ekonomisini etkiliyor. Trump da zaten kazandığı seçimi de ekonomi politikaları oradaki vaatler üzerinden kazanmıştı. Daha fazla istihdam, işte daha fazla gelir yaratma vaadiyle kazanmıştı. Şimdi bunu bırakmak istemeyecek Trump. Çünkü işsizliğin, Amerika'da işsizliğin geldiği düşük seviyeler, yaratılan iş sayısı, Amerikan ekonomisinin o faiz indirimleri üzerinden bir toparlanma süreci. Bunlara baktığımızda bunlar Trump'ın işine yarıyor. Her ne kadar çok dağınık bir başkan havası verse de, işte azil soruşturmaları devam etse de, kongre üyeleri tarafından ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalsa da, yapılan anketler hala Trump'ın seçimde önde olduğunu gösteriyor. Yani bu da Trump'ın bu politikalarının tabanda işe yaradığının göstergesi. Trump bunları devam ettirecek çünkü işe yarayan politikalar var. Bunları da üst üste koyunca Fed'in Trump baskısına çok boyun eğemediği bir dönemde var. Bir faiz indirimi daha gelir mi? Büyük olasılıkla öyle olacak. Orası indirime gittiği zaman dünyanın geri kalanında rahat hareket ediyor. Çünkü oradan bir faiz indirimi gelince doların küresel değeri daha yönetilebilir olacak diğer ülkeler açısından. Avrupa Birliği Merkez Bankası da faiz noktasında daha rahat hareket ediyor. İşte onlar ağırlıklı olarak biliyorsunuz yani ekonomiyi büyütmeye çalışıyor. Enflasyon oluşturmaya çalışıyor. 2010 Avrupa borç krizinden bu yana Avrupa Birliği tarafında işler çok da iyi gitmiyor. Bir türlü o istenilen enflasyonu oluşturamadılar. Onun içinde zaten sıfır seviyelerinde bir faiz var. İşte negatif faizlerin çok tartışıldığı bir dönem kapıda 2020 için. Rusya tarafı bütün bu hikaye Rusya'nın, yani Rusya gibi gelişmekte olan ülkelerin işine geliyor. Onlar da bir süreden bu yana biliyorsunuz faiz indiriyorlar. Ya bu faiz indirim furyası devam edecek gibi görünüyor 2020 başlarken.
Peki, evet, bu faizle ilgili kısım böyle. Bir de kısaca size Meclis Genel Kurulu'nda bugün görüşülmeye başlanacak bütçe maratonundan soralım. Onunla ilgili neler söylersiniz, ne çıkar yeni yılda?
Ya biliyorsunuz hani güçlü bir siyasi iktidar otorite var. Yani ittifakla beraber AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifakıyla beraber güçlü bir siyasi otorite var. Dolayısıyla bütçe siyasetin belirlediği, yani iktidarın belirlediği kapsamda hızlı bir şekilde geçiyor meclisten. Bu şu açıdan önemli. Yani buradaki belirsizlik olma riski, yani bugüne kadar Türkiye bunu hiç yaşamadı. Mutlaka bir şekilde bütçe geçti. Ama hani böyle bir risk oluyor mu bütçe dönemlerinde? Böyle küçük de olsa bir risk var ama bu dönemlerde böyle riskleri hiçbir zaman yaşamadık. Son 17 senedir çünkü güçlü bir iktidar profili var. O bütçe hızlı bir şekilde geçiyor. Tabii bütçenin içi çok önemli. Neyle doldurduğu çok önemli bütçenin. Burada özellikle yeni yıl bütçesinde şunu görüyoruz. İşte vergi gelirlerini artırmaya yönelik ciddi bir düzenleme paketi var bu işin içerisinde. Yatırımlar tarafında biliyorsunuz Türkiye'nin bir süreden bu yana büyümesinde işte 3 çeyrek küçüldük. Son çeyrekte işte 2019'un 3. çeyreğinde ilk kez bir büyüme yaşadık ama orada da yatırımlar tarafında istediğimiz tablo yok. Oranın güçlendirilmesi gerekiyor yatırımlar tarafında. Yani o büyümenin kalitesi dediğimiz konuda atılması gereken adımlar var. O da bütçe tarafında yatırımlara ayrılacak payla karşımıza çıkacak. 2020'de bunun başlangıçlarını görebiliriz. Yani önce adımlarını göreceğiz bütçe tarafında. Ama önemli olan şey şuydu. Türkiye bu süreci yani geçtiğimiz yıl 2018 Ağustos'unda yaşadığı kur şokundan sonra girdiği o sıkıntılı süreci etkilerini üzerinden atıyor. İşte 2019'un 3. çeyreğinde düşük de olsa küçük de olsa bir büyüme trendinin başlangıcı diyebileceğimiz bir büyüme rakamı yakalamış görünüyoruz. İnşallah o büyüme devam eder. Ancak işsizlik tarafında atılması gereken adımlar var. O da işte büyüme oldukça istihdam olacak. Onu göreceğiz. Bütçe tarafında özellikle bu KOBİ'lere sağlanacak desteklerin önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin de %99'u KOBİ'ler. KOBİ'ler rahatladıkça büyüme de istihdam da rahatlamış olacak.
Peki. Evet. Ekonomide yaşanan gelişmeler böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'yla sabah saatlerinde Konya, Sinop, Samsun çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarının yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğu kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Konya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğu Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis halsiz bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle. Ankara parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve donla birlikte sisli ve puslu 5. İstanbul parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12. İzmir parçalı ve az bulutlu 14. Erzurum parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer puslu ve sisli 0. Amsterdam sağanak yağışlı 9, Atina az bulutlu 17, Bağdat az bulutlu 18, Berlin hafif sağanak yağışlı 8, Paris yer yer sağanak yağışlı 9, Roma hafif sağanak yağışlı 16, Saraybosna az bulutlu 10, Kiev çok bulutlu 5, Londra rüzgarlı 9, Moskova çok bulutlu 3, Lefkoşa sağanak yağışlı 17, Madrid sisli 13, Mekke açık 30, New York yağmurlu 14 ve Viyana çok bulutlu 8 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Özbekistan muhabiri Mehmet Can Polat hattımızda bizi bekliyor. Mehmet Can Polat merhaba.
Merhaba, herkese selamlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Özbekistan'dan bize neler aktaracaksınız?
Evet, Özbekistan'da öne çıkan başlıklar, gündem başlıkları ilki üç şüphesiz Özbekistan'da anayasa gününün kutlanmasıydı hafta sonu. 27. yılı düzenlenen görkemli bir geceyle kutlandı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev çok gerçekten güzel ve ayakta alkışlanan bir konuşma yaptı. Konuşmasına her devlet kendi kaderini belirler sözleriyle başladı Cumhurbaşkanı Mirziyoyev. Ülke olarak da amaçlanan hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Özbekistan Anayasası'nın cinsiyet, milliyet, din ve sosyal kökene bakılmaksızın tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu vurguladı. Hukukun üstünlüğünü sağlamak devletin öncelikli konularından biri olduğunu söyledi. Günümüz modern yönetimler tarafından geliştirilen yasalarla da yönetilen devletlerin demokrasinin ana kriterini oluşturduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev toplumda yasal farkındalığa da dikkat çekti. Kültürü arttırmak için de çocukların küçüklükten, yani çocukları çocukluktan itibaren yetiştirilmesinin de önemini anlattı. Velilere, ebeveynlere bu anlamda çağrı yaptı. Anayasanın her vatandaşın hak ve özgürlüklerini derinden kucakladığını belirtti ve yine bir yaşam ansiklopedisi haline getirilmesi gerektiğini söyledi anayasanın. Mahkeme ve diğer yargı organlarının tarafsızlığına da değindi. Özbekistan'da son 3 yılda Cumhurbaşkanı Mirziyoyev meclisten, senatodan, Ali Meclis ve senatodan bu bağlamda gerçekten çok fazla sayıda yasal reform gerçekleştirdi ve çok sayıda kararname imzaladı. Bunlar da Özbekistan halkında gerçekten çok ciddi anlamda fark ediliyor, özellikle son zamanlarda. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev son 3 yılda da vatandaşlık verilerine dikkat çekti ve 2019'da 5868 kişiyle birlikte toplamda son 3 yılda 9692 kişinin Özbekistan vatandaşlığına geçtiğini söyledi. Medyanın önemine de dikkat çekti. Bu yasal reformların halka doğru ve objektif bir şekilde anlatılması için de medyaya ve tarafsızlığa işaret etti. Anayasa günü gerçekten Özbekistan'da oldukça son 3 yılda çok önem verilen bir kutlama, bir bayram olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı bu hafta 3. yılı doluyor. Bu da Özbekistan'da diğer konuşulan bir başlık. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev gerçekten son 3 yılda devrim niteliğinde kararlar aldı. Özellikle turizmle ilgili olarak örneğin Özbekistan'ın kadim medeniyetini dünyaya açtı. 70'ten fazla ülkeye vize serbestliği getirdi. Ki Türkiye'ye de çok bu anlamda ciddi bir alışverişin olduğunu söyleyebiliriz. Turizmde ülkenin kadim medeniyetini dünyaya açtı ve gerçekten Özbekistan'da son özellikle 3 yıla baktığımız zaman 2017'de göreve geldiği zamandan itibaren 1 milyon 700'den 2018'de 3 milyon 900'e ve 2019'un bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 6 milyon turist Özbekistan'ı ziyaret etti ki bu rakamlar gerçekten çok enteresan. Yani her yıl üstüne katlana turizm sektörünün hızla büyüdüğünü söyleyebiliriz ki burada Türkiye'ye çok önemli aslında görevler düştü. Türkiye ile çok ciddi bir tecrübe alışverişi yapılıyor Özbekistan'da ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de Türkiye'nin tecrübesinden istifade edilmesi için hükümete ve üst düzey bürokratlara çağrıları var. Özbekistan'la Türkiye arasında bu hafta önemli bir iş forumu daha düzenlenecek ki sürekli iş forumu olduğunu söyleriz. Geçen hafta da sağlık iş forumu vardı. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca gelmişti. Sağlık alanında da önemli anlaşmalar imzalanmıştı. Bu sefada kuyumcular gelecek, kuyumcu sektörü. Bu yılın başında iki ülke enerji bakanlıkları arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma üzerine maden teknik arama, Özbekistan'da başta altın ve wolfram üzeri önemli maden arama ile ilgili olarak İlk lisansını aldı ki bu Özbekistan tarihinde bir ilk, başka bir ülkeyle böyle bir anlaşmaya gidilerek maden arama gerçekleştiriliyor. Ki bu da önemli bir iş forumu. 12 ile 14 arasında Taşkent'te başlayacak. Ve burada da altın, dünyada Özbekistan altın rezervinde 4. sırada. Ancak bu altının çıkarılıp işlenmesiyle ilgili ciddi anlamda eksiklikleri var. Bu eksikliği de Türkiye ile kapatma ile ilgili olarak bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Sorun bu anlamda çok önemli. Çünkü hem Türkiye'de işleme makineleri ve ince işçilik dediğimiz altınların işte kolye, bilezik vesaire o tür takılara dönüşmesiyle ilgili olarak Türkiye çok tecrübeli ve çok güçlü. İşte bu güçten ve tecrübeden istifade etmek istiyoruz. Türkiye'den yaklaşık 3 gün sürecek bir iş formu ve etkinlikle altın sektörünün de yine burada önemli bir anlaşmayla Türkiye'ye dönmesini bekliyoruz. Biz de bunları takip edip bu gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
Mehmet Can Polat, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Özbekistan muhabiri Mehmet Can Polat hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz.
Merhaba,
programımıza.
İyi haftalar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Sizinle yeni bir hafta başlarken iç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Öncelikle size Nobel Edebiyat Ödülleri ile ilgili yaşanan bir tartışmayı sorarak başlamak istiyorum. Bu sene Nobel Edebiyat Ödülü Yugoslavya İç Savaşı sırasında Sırp güçlerinin yanında yer alan ve ağır savaş suçlarından sorumlu tutulan Slobodan Milošević'e destek veren Peter Handke'ye verildi ve onunla ilgili hem Türk edebiyat dünyasından hem dünya edebiyat dünyasından tepkiler var. Nasıl değerlendireceksiniz bu kararı, sonrasında yaşanan tepkileri?
Vallahi Nobel açısından cesur bir karar açıkçası. Yani üzerinde böyle bir gölge olan bir yazara Nobel Edebiyat Ödülünü vermek bir cesaret. Sonuçta zaten ortaya çıkan tepkilerden ne kadar cesur davrandıklarını da anlıyoruz. Aslında Nobel'e düşmüş bir gölgedir bu. Fakat ilk gölge değil, daha önce de bu nevi sorunlarla karşı karşıya kaldı Nobel ödülleri. Yani dolayı, fakat bu tip şeyler, yani genellikle bir edebiyata, bilime, barışa atfen verilmiş dünyanın en saygın ödülleri olarak görülen Nobel ödüllerinin böyle bir yazara, yani bir etnik arındırmaya, soykırıma maruz bırakılmış Boşnak halkını, bu büyük acıya maruz bırakan, sorumlara kol kanat gelen, sorumları temize çeken avami dilde bir yazara böyle bir ödülün veriliyor olması, yani şey açısından, dünya açısından değil, Nobel açısından büyük bir trajedi. Hı hı. Yani nasıl böyle bir riski alırlar? İnsanın aklı almıyor. Bundan sonra iş nereye varabilir? Yani hadi işte bu şey meselesi bir miktar, barış ödülleri meselesi çok tartışmalı oluyor. Genellikle verilen isimler çok speküle ediliyor, tartışılıyor vesaire. Yani fakat bu şey, tablo, yani çok büyük bir tepkiye sebep oldu gerçekten. Nobel bu sorunu çözebilir mi? Nasıl çözer? Sanmıyorum. Yani bu, çünkü bir yerden toparlamaya kalksa bile, ki onunla ilgili araçların olması gerekiyor. Yeterli düzeyde aracı yok. Yani dolayısıyla bu ödülün geri alınması falan korkunç sonuçlar üretir. Yani gene itibar konusunda. Verseler, verdiler, büyük bir problem. Yani dolayısıyla Nobel'e düşmüş büyük bir gölge olarak belki burada başlığı atmak gerekiyor. Yani Nobel kendi verdiği ödüllerin altında kaldı maalesef. Tam anlamıyla ifade bu. Belki de bir gazeteye başlık atacak olsaydım dün gece, dün başlığı atardım muhtemelen. Yani kendi verdiği ödülün altında kalan kurum Nobel. Yani o bakımdan zor bir tablo gerçekten. Büyük bir uluslararası tepki var, infial var Türkiye başta olmak üzere. Dolayısıyla Nobel bu konuda büyük bir hata, büyük bir yanlış yaptı. İleride bu hatanın, yanlışın sebeplerini detaylar belli oldukça daha çok öğreneceğiz.
Evet.
Altında ne var bunların aslında? Bugünden söyleyebilecek bir şey yok. Fakat yani düşünün ki insanlık tarihinin 20. yüzyılda karşılaştığı en büyük trajediler içinde geçen Bosna'daki etnik arındırma ve katliamlar, insanlık tarihinin halen daha hafızasında bu kadar canlıyken, bütün bu acılara sebep olanları temize çeken bir edebiyatçıya böyle bir ödülün veriliyor olması, aslında her zaman bu yayında da zaman zaman konuştuğumuz, her ne kadar demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü vesaire gibi kavramlarla kendini yüceltmiş olsa bile modern batı kültürü, belki de onun bilinçaltındaki kim bilir patolojileri, travmalar mı ifade ediyor bu dual yapılar, olmayacak işler. Dediğim gibi zaman içerisinde öğreneceğiz bu ödülün verilişinin geri planını, fakat onun çok da fazla bir önemi olmayacak. Demin dediğim gibi Nobel verdiği ödülün altında kalmış durumda bugün.
Peki şimdi 10 Aralık'ta Stockholm'de bir ödül töreni yapılacak. Bu ödül töreninde teslim edilmek üzere 60 bin kişinin imzaladığı bir dilekçe de var. İşte yazarlar, siyasetçiler söz konusu ödül nedeniyle Nobel Komitesi'ne yoğun tepki gösteriyorlar. Bakalım bu 10 Aralık'taki ödül töreni ne şekilde sonuçlanacak, hep birlikte yani göreceğiz.
10 Aralık yarın.
Yani yarın.
Yarın toplanacak bu toplantı olacak. Bakalım ne olacak.
Evet,
merakla bekliyoruz.
Hep birlikte göreceğiz. Evet. Peki bir diğer konu, şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, toplantıları var. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yoğun bir program var bu yıl dönümü dolayısıyla. Dünden gazete manşetlerine yansıyan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası işbirliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir konferans. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, İslam dünyası bugünkü durumu ve geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalar önemli. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamaları?
Bakın, o kadar önemli bir konuşma yaptı ki Sayın Cumhurbaşkanı, bu üst düzey kamu ve özel sektör yatırım konferansı, İslam Konferansı Teşkilatı'nın İstanbul toplantısında o kadar önemli konuların altını çizdi ki aslında ne yani yeryüzünde sadece Müslümanların değil, insanlığın ne kadar büyük problemlerle karşı karşıya kaldığının altı çiziliyor. Şimdi düşünün, 350 milyon insan aşırı yoksul şartlarda yaşıyor Müslüman dünyada, Müslümanlar içinde. Toplam Müslüman nüfusunun %21'ini oluşturuyor, düşünün. Açlık içinde yaşıyorlar. 350 milyon Müslüman. Ve bundan kalkarak şunu söyledi. Dedi ki, ya böyle bir şey olabilir mi? Hem Müslüman olacağız hem de kardeşlerimiz 350 milyon insan aşırı yoksulluk koşullarında açlıkla karşı karşıya kalacak. Yani zekatlarımızı versek bunları doyururuz. Ülkeler arasında zekat koşulları niye oluşmuyor? Bundan bahsetti. Ve halen daha en zenginle yoksul ülke arasındaki farkın 200 kat olduğunu, Müslüman ülkeler arasında olduğundan bahsetti. Yani gerçekten trajik bir ekonomik, sosyolojik bir fotoğrafı gözümüzün önüne koydu. Politik tarafı zaten çok daha vahim, ondan çok fazla bahsetmedi. Yani dolayısıyla çok büyük bir kısmı sömürgecilik ağları üzerinden bugüne taşınmış, ekonomik gücü zayıf, birbirine düşülerek inşa edilmiş ülkeler bunların çoğu. Halen daha sömürge vasfını bağımsız olsalar bile sürdürüyorlar. Bağımsız bir ekonomiye ve siyasete büyük ölçüde sahip değiller. Ve bu uluslararası bağımlılık düzeyinde oluşmuş yapılar sürekli o ilgili ülkelerdeki ekonomik yoksunluğu, fakirliği, açlığı tetikliyor ve kuvvetlendiriyor. Ve çok büyük bir dramatik şeyle karşı karşıya. Sadece Afrika ülkelerindeki birkaç ülkeyi ve Bangladeş'i saysak kendi başına. Zaten fotoğraf net bir şekilde ortaya çıkıyor. Dünyanın en fakir ülkeleri, en yoksul ülkeleri tablosu içinde yer alıyorlar. Dolayısıyla böyle bir tablonun yani dramatik bir tablo olduğunun altını uzun konuşmasıyla çizmiş oldu Sayın Cumhurbaşkanı. Müslümanlar zekatlarını verseler İslam ülkelerinde fakir kalmaz sözü. Aslında bence en bu konuşmanın en etiket sözüydü. Yani dolayısıyla büyük bir soruna parmak bastı. Büyük bir siyasi temsil sorumluluğu da üstlenmiş oldu böylece. Yani bu trajedik tabloyu hiçbir Müslüman ülkede hiçbir lider görmüyor ya da görmek istemiyor. Yani işine gelmiyor, değil mi? İşte hatırlayalım, zaman zaman magazinin basınında, uluslararası haber ajanslarında falan özellikle Körfez ülkelerindeki zengin petrol şeyhlerinin, Suud veliahtlarının şatafatlı hayat hikayeleri Batı magazin basınının gündemini süslerken, o inanılmaz şatafatlar, paralar, pullar, iktidarlar, diğer tarafta, arka tarafta Müslüman dünyada derin ve hazin bir trajedinin yaşanıyor olması gerçekten üzüntü verici. İşin kötü tarafı küreselleşme süreci diye bahsedilen süreç büyük çapta bu konulardaki farkındalığı artırırken derin fay hatlarını da daraltmak yerine, kapatmak yerine derinleştirdi. Yani artık bugünün dünyasında fakirleşenler gittikçe daha çok fakirleşiyorlar. Zenginleşenler daha da fakirleşiyorlar. Ülkeler arasındaki gelir dağılımı farkı kat kat kat kat kat artarken aynı zamanda ülkelerin içindeki gelir dağılımı farkı da kat kat kat kat artıyor. Yani bütün bunlar aslında Müslüman ülkelerden ve fakir ülkelerden kalkarak dünyayı gittikçe daha fazla yaşanamaz, daha yüksek risklerle ve toplumsal hareketliliklerle karşı karşıya bırakıyor. Belki bugünkü göç sorununu, iç savaşları, sıcak müdahaleleri, uluslararası planda ortaya çıkan krizleri de bu eksende ele almak gerekiyor. Yani öyle bir tablo ortaya çıkıyor ki milyonlarca insan fakir, aç ülkelerden karnını doyurmak için, sırf karnını doyurmak için gelişmiş ülkelere doğru en olmadık koşullarda bazen yüzlerce kilometre yürüyerek, bazen denizlerde boğularak karnını doyurmak için inanılmaz kilometreler kat ederek bir ülkeden ülkeler aşarak diğer bir ülkeye göç etmenin yollarını arıyorlar. Yani bu aslında Afrika'dan, Asya'dan, Orta Doğu'dan Avrupa'ya ve Amerika'ya doğru göç hikayesi aslında bu trajedinin gerçek fotoğrafını ortaya koyuyor. Ve bu göç hikayelerinde inanılmaz sınırlar, tel örgüler, yasaklar varken, inanılmaz engeller varken, bu engelleri inanılmaz bir azimle aşmaya çalışan, Akdeniz'i aşmaya çalışan, Ege'yi aşmaya çalışan, Meriç'i aşmaya çalışan, Cebeli Tarık'ı aşmaya çalışan, muhtemelen aşarken de neredeyse rakamları bilmiyoruz ama bunların yarısına yakınının bir türde öldüğü, yaralandığı, hayatlarını kaybettiği büyük trajedilerle karşı karşıyayız. Yani dolayısıyla bu tablo Müslümanlar bakımından düşünüldüğünde Müslüman dünyanın birinci derecede sorun, kendi içinde sorunu. İki, makro planda küresel çapta düşününce bütün büyük bir insanlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Öyle anlaşılıyor ki zaman gelecek, zengin ülkeler de ürettikleri zenginliklerini bu fakirliğe, trajediye, bu açlığa rağmen yiyemeyecek duruma gelecekler. Yani bugün bu trajediye Batı'nın verdiği cevap ne? Sınırları yükseltelim, tel örgüleri yükseltelim, hiç kimseyi içeri almayalım, içeri gelenleri de ayıralım, ayrımcılığa tabi tutalım, ötekileştirelim, ırkçılık, İslamofobiye, yabancı düşmanlığı üzerinden bir siyaset geliştirip onları bir izolasyona mahkum kılalım. Bu mu siyaset? Bu ise eğer çıkış yolu, bunun hiçbir şekilde bir çıkış yolu olmadığını en vasat, en sıradan akla sahip insanlara bile sorsak söylerler. Yani bu, yani zaman kaybeden Batı'nın bu sorunu adam gibi anlamak ve göğüslemek ve bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak yerine bu sorunu tedbirlerle, polisiye tedbirlerle durdurabilmeye dönük şeyler, çabalar sonuç getirici çabalar olarak görünmüyor. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da ve ortaya koyduğu, İslam dünyası için ortaya koyduğu feryat aslında bir insanlığın geleceğine dair bir feryattır. Bu sorun çözülemediği sürece, bu soruna daha büyük bir aklı selimle yaklaşılamadığı sürece muhtemelen bumerang gibi sömürü, savaşlar, çatışmalar, fakirlik, açlığı yaratan şeyler, siyasetler bumerang gibi dönüp bunu yaratan küresel güçlerin, hegemon güçlerin kendisini vuracaktır maalesef. Bunun da Sayın Cumhurbaşkanı altını çizdi.
Evet, bugün yine toplantılar, konferanslar devam edecek. Bakalım bugün ne tür açıklamalar olacak, hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir de Doğu Akdeniz'de gelinen son durum yine gazete manşetlerinde var. Yeni Şafak gazetesi Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın ardından sondaj çalışmalarının Doğu Akdeniz'de hızlandığını yazıyor. Üçüncü bir sondaj gemisi arayışına başlandığını yazıyor. Yunanistan'ın Halife Hafter'den medet umduğu yine Hürriyet gazetesinin iç sayfalarında yer alan bir haber. Orada gelinen son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Bir defa Türkiye'nin yaptığı bu önemli ve büyük hamle, anlaşma, iki taraf açısından da onaylanmış bir anlaşma. Dolayısıyla yürürlüğe girdi. Yani Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma. Türkiye bunu Birleşmiş Milletler'e de bildirdi, duyurdu. Yani dolayısıyla Türkiye ve Libya açısından sorun çözüldü. Fakat Yunanlılar açısından ve Doğu Akdeniz'de çalışma yürüten şirketler ve ilgili ülkeler açısından sorun daha da dal budak salmış durumda. Çünkü Yunanistan'la ilgili bölge arasında bir kama gibi girerek bölgeyi ikiye bölen bu hamle Yunan siyasetini adeta bir krize ve kaosa soktu. Yani Yunan iç kamuoyunda muazzam tartışmalar sürüyor. Yani buna nasıl fırsat verildi, nasıl ıskalandı bu konu, nasıl görülmedi vesaire tartışmaları yürüyor. Dolayısıyla iç çatışma o kadar derin boyutlar kazandı ki bu sebeple hatırlayın Yunanistan sınırında İpsala sınırına ulaşan Azeri Gazi ile ilgili açılış törenine Yunanistan Başbakanı gelemedi. Yani çok düşük düzeyde bir temsil söz konusu oldu bu toplantıda. Oysa onları da geçerek Arnavutluğa ve İtalya'ya uzanacak bir hattan bahsediyor. Onlar için de bu hat mühim bir hat olması gerekiyordu. Fakat Libya-Türkiye arasındaki anlaşılan ciddi yani düşündüğümüzden daha ciddi bir politik travma üretmiş durumda Yunanistan'da. Bunun gereği olarak Halife Hafter unsurlarıyla diyaloğa yöneldiler. Onların bazı temsilcilerini davet ettiler. Yunanistan'a davet ettiler. Yunanistan'da Libya'nın resmi temsilcisi durumunda olan hükümetin büyükelçisini de geri Libya'ya gönderdiler. Güya kendilerince krizi böyle çözmeye yöneldiler. Sorun Yunanistan açısından dediğim gibi sorun çok büyük. Türkiye haklı bir şekilde Yunanları sağduyuya davet ediyor. Makul olmaya, sağduyuya. Ve şunun altını çiziyor ki çok %100 haklı. Doğu Akdeniz'in en büyük sınırına sahip olan ülkesi Türkiye, Doğu Akdeniz'deki projelerden çırağa çıkarılarak avam bir dille, kenara alınarak Doğu Akdeniz'e hiçbir şey yapılamaz. Dolayısıyla buna karşı yapacağı hamleler Türkiye'nin vardır ve sırayla yapıyor işte. Hem düşünün ki iki gelişmiş teknolojilere sahip petrol arama gemisi Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini yürütüyor Türkiye'nin. Şimdi bir üçüncüsünün alınması ile ilgili arayışlar sürüyor, devreye girdi. Yani bu Libya ile mutabakatın hemen arkasından. Yani dolayısıyla Türkiye bütün gücüyle bölgedeki kararlılığını uluslararası topluma deklare etmeye, buradaki hukukundan asla vazgeçmeyeceğine dair kararlılığı ortaya koymaya sürdürüyor. Yani dolayısıyla Yunanistan burada dengeyi nasıl bozabilecek, bozabilecek imkanlara ne kadar sahip? Yani eğer Hafter'se kartları, yani Hafter üzerinden Mısır, İsrail ve diğer Birleşik Arap Emirlikleri filansa, onda oradan pek fazla çıkılacak bir yol görünmüyor. Çünkü şey açısından da Doğu Akdeniz'deki bileşenler, ilgili şirketler ve unsurlar açısından da halen daha iç kargaşa, ortak uyum falan bakımından sorunlar sürüyor. İşte diyelim ki şemsiye siyasi desteklerden birisini Fransa veriyor. Macron'un pozisyonunu biliyoruz, neler söylediğini biliyoruz. Fakat Macron'un gerek Almanya gerek Amerika'yla ilişkilerindeki sorunlar, içe dönüp Paris'te yaşadığı büyük travma. Yani düşün, Paris yanıyor.
Grev var.
Yani grevler korkunç etkiler yapıyor. Sarı yeleklilerden sonra grevler, yaygın grevler. Büyük bir tehditle karşı karşıya bırakmış durumda Macron'u. Yani bu parçalı darmadağın yapı içerisinde Macron Doğu Akdeniz'deki tabloya ağırlığını nasıl koyabilir? Koyabilir mi? Yani işte koyabilse zaten şeyde koyacaktı, Suriye'de koyacaktı. Suriye'de yaşadığı trajedi apayrı. Aslında şeyle Trump'la Macron arasındaki fotoğrafı, NATO zirvesindeki fotoğrafı böyle okumak gerekiyor.
Evet.
Yani düşünün 100 yıl önce imparatorluk Suriye'den çekilirken Suriye'yi manda idaresine alan Fransa 100 yıl sonra Suriye'de yok.
Peki.
Yani dolayısıyla bu tablo içerisinde Türkiye kararlı bir şekilde bu parçalı tablo içinde kendi hukukunu savunarak yoluna devam edecektir.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
programımıza katıldığınız için. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni Gün.